Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerimiz, bugünkü programımızı da Kur'an-ı Kerim ve Meali ile başlatıyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesini İranlı karilerden Kasım Razi'nin kıraati ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Savaş hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz kılındı. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd. Resulü ve Pâk-ı Ehlibeytine salat selamla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Azer 1304, Azer 1399, Hicri Kameri 8 Rebiüsani 1442 ve Miladi Takvimle 24 Kasım 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Muhammed Bahtiyari ve Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Veladet Yıldönümü ve Mülteciler Sorunu, Amerika ve Müttefiklerinin Siyasetinin Sonuçları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran İçişleri Bakan Yardımcısı, İran halkının %80'den fazlasının korona kısıtlamalarına riayet ettiğini söyledi. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümde hızlı artış yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Galibaf, Afganistan'ın meşru hükümeti odaklı Afganlar arası görüşmelere vurgu yaptı. İran'ın 8 aylık dış ticaret hacmi 44 milyar doları aştı. Musevi, İran'ın bölgede güvenlik ve barış istediğini söyledi. Biden, muhtemel kabinesini tanıttı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 8 Rebiüsani 1442 ve Miladi 24 Kasım 2020. Ehlibeyt imamlarının 11.si İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın veladet yıldönümüdür. Hazreti İmam Hasan Askeri Aleyhisselam Hicri Kameri 232 yılında Medine şehrinde dünyaya geldi. O yüce şahsiyet, değerli babası İmam Hadi Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra 22 yaşında Yüce Allah'ın emriyle Müslümanlığın hak ve adalet yolunda ilerlemelerinde rehberlik ve imamet görevini üstlendi. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam 6 yıllık imamet döneminde büyük zorlukları tahammül edip dönemin Abbasi hükümdarlarının baskı, zulüm ve engelleriyle karşı karşıya kaldı. İmam Hasan Askeri'nin imamet dönemi oğlu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesiyle daha da zor ve hassas bir döneme girdi. Fakat tüm bu baskı ve zulümlere rağmen Allah'ın lütuf ve inayetiyle Ehl-i Beyt'in 12. imamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya geldi. Ve değerli babası İmam Hasan Askeri Aleyhisselam şehadetinden sonra gözlerden kaybolup gaybet dönemine başladı. Zuhur zamanı ve mekanında sadece Yüce Allah tarafından bilinen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla her türlü zulüm, küfür ve şirki yok ederek adaleti ihya edecektir. Bizler de İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu çalışanları olarak İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıldönümü münasebetiyle tüm dünya Müslümanlarına tebriklerimizi iletiyoruz.
İran İçişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Zulfikari, İran halkının %85'ten fazlasının korona kısıtlamaları, tedbirleri ve sağlık kurallarını riayet ettiğini söyledi. Zulfikari, korona ile Milli Mücadele Kurumu'nun oturumundan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, duyarlı kısıtlama planının uygulanmasıyla beraber araçların trafiğinde %39 azalma olduğunu, son iki günde akıllı sistemin uygulamaya girmesiyle demir yolları taşımacılığında testi pozitif olan 44 kişinin ve hava ulaşımında da 4 kişinin geçişlerinin önlendiğini söyledi. İran İçişleri Bakan Yardımcısı söz konusu planın uygulanmasıyla beraber 11 binden fazla araca para cezası kesildiğini ve 230 binden fazla araca da uyarı yapıldığını söyledi. İranlı yetkili güvenlik güçlerinin bu süre içinde 93 bin aracın yoluna devam etmesine engel olduğunu belirterek 100 binden fazla sürücüye de çeşitli uyarı mesajlarının gönderildiğini söyledi. İran'da korona ile mücadele kapsamında yeni önlemler cumartesi günü itibarıyla başlamış ve bu önlemler 2 hafta devam edecek. Bu arada İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı açıklamada İran'da koronavirüs hasta sayısının 866.821'e yükseldiğini belirterek bu zamana kadar 610.406 kişinin iyileştiğini söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı dün itibariyle 153 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12.511'e yükseldiğini açıkladı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 12.511'e yükseldi. Dün itibariyle toplam 161.125 test yapılırken 6.713 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 453.535 oldu. Dün iyileşen 3.254 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 377.891'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının %3.4, toplam ağır hasta sayısının ise 4.409 olduğu açıklandı.
İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, üçüncü ülkelerin baskılarından uzak bir şekilde Afganistan'ın meşru hükümeti odaklı Afganlar arası görüşmelere vurgu yaptı. İSNA Haber Ajansı'na göre Kalibaf, Afganistan'ın İran Büyükelçisi Abdulgafur Lival ile görüşmesinde Kabil'de yaşanan son terör saldırılardan dolayı üzüntülerini bildirirken, İran İslam Cumhuriyeti her zaman Afganistan'da güvenlik ve barışın tesisine vurgu yapmıştır dedi. Kalibaf, İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan arasında işbirliği konusunda kapsamlı bir işbirliği belgesinin hazırlanması zaruretini vurgularken, İkili ilişkilerin düzeyini geliştirmede parlamentoların etkin rolüne işaret ederek, parlamentolar arası irtibatlar, dostane ikili ilişkilerin geliştirmesi ve kolaylaştırılmasında önemli rol oynamaktadır, dedi. Afganistan'ın İran Büyükelçisi Abdulgafur Lival de görüşmede İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan barış sürecine ve meşru hükümetin devamına verdiği destek ve de İran'ın Afgan mültecilere ev sahipliği yapmasından ötürü Afgan hükümeti ve halkının teşekkürünü iletti ve şükranlarını bildirdi. Afganistan Büyükelçisi, koronavirüs ile mücadele konusunda da iki ülke sağlık merkezleri arasında daha fazla işbirliğinin yapılmasını isterken, Afganistan, Afgan Savaşı zamanında ve sonrasında ise Afganistan Anayasası'nı destekleyen İran halkının maddi ve manevi desteğini asla unutmayacaktır, dedi.
İran Silahlı Güçler Komutanlığı Siyasi Daire Başkanı Hüccetül İslam Ali Saidi, gönüllü gücün edindiği büyük tecrübesiyle İslam İnkılabı düşmanlarının her türlü komplolarına karşı koymaya hazır olduklarını belirtti. Besiç haftası münasebetiyle dün mesaj yayımlayan Ali Saidi, başta Besiç olmak üzere güçlü İran silahlı birlikleri İslam İnkılabı düşmanlarının her türlü komplolarına karşı çok kararlı ve güçlü bir şekilde durmuştur, dedi. Hüccetül İslam Ali Saidi, Besic'in kültür ve düşüncesinin yalnızca İslami İran coğrafyasıyla sınırlı kalmadığını, aksine direniş cephesi ve zulme karşı mücadelenin verildiği yerlere yayıldığını bildirdi. İran Silahlı Güçler Komutanlığı Siyasi Daire Başkanı Hüccetül İslam Ali Saidi, bütün sorunların üstesinden gelmek için Besic kültürünün iktisadi, siyasi, kültürel ve bütün alanlarda yayılması gerektiğini söyledi. Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh 26 Kasım 1979 tarihinde Besic Teşkilatı'nın kurulması talimatını vermişti.
İran Savunma Bakanı Tuğ General Emir Hatemi, İran yapımı savaş gemisi Dena'nın yakın zamanda İran ordusu deniz kuvvetleri tarafından hizmete alınacağını söyledi. İran Savunma Bakanı yaptığı açıklamada bu geminin imkanlar, teçhizatlar ve kullanım bakımından benzerlerinden farklı olduğunu söyledi. İran'ın son 40 yılda savunma alanında en fazla ambargolara maruz kaldığını ifade eden İran Savunma Bakanı Hatemi, bu dönem zarfında en etkili teçhizatların yerli imkanlarla yapıldığını söyledi. İran Savunma Bakanlığı'nın inkılapçı bir bakanlık olduğunu ifade eden İran Savunma Bakanı Hatemi, son 40 yıldaki gelişmelerinde bu inkılapçı bakış açısından kaynaklı olduğunu söyledi. İran'da milis güç olarak bilinen Besic Haftası'nı da kutlayan İran Savunma Bakanı, rahmetli İmam Hümeyni'nin Amerika'ya karşı mücadele için güçlü bir Besic Teşkilatı'nın kurulması talimatını verdiğini ve böylece Amerika'nın tehditlerini fırsata dönüştürdüğünü, öyle ki büyük şeytan Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yumuşak gücünü anladığını söyledi.
İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrafi, İran'ın petrol dışı ihracatındaki artışın devam ettiğini belirterek, son 8 yıllık aylık dönemde İran dış ticaret hacminin 44 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Mireşrafi yaptığı açıklamada 8 aylık yani 21 Mart-21 Kasım arası dönemde İthalat miktarının 21 milyon 800 bin ton olduğunu ve bunun 15 milyon 200 bin tonunun temel ürünlerden olduğunu söyledi. Bu dönem içinde ithalat rakamının 23 milyar 100 milyon dolar olduğunu ifade eden Mireşrafi, bunun bir önceki yıla göre ağırlık olarak %1 ve değer olarak %18 azaldığını söyledi. Bu dönem içinde 75 milyon tonu aşkın ihracat yapıldığını ifade eden Mireşrafi, bunun 21 milyar 500 milyon dolara denk geldiğini, ihracatın ağırlık olarak %14 ve değer olarak %19 bir önceki yıla göre azaldığını söyledi.
İranlı sinema oyuncusu Şahap Hüseyin'i İspanyol Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. İSNA'nın haberine göre İspanyol Moulin de Rey Korku Film Festivali'nin 39.sü o gece filmi 3 büyük ödülle sona erdi. Dünyanın en önemli korku filmi festivallerinden biri olan bu etkinlikte yapımcı Kuruş Ehri'nin o gece filmi en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülünü kazandı. Şahap Hüseyin'i de bu filmdeki rolüyle festivalde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, İran'ın bölgede güvenlik ve barış istediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın dün verdiği habere göre Musevi, İran İslam Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin çeşitli nedenlerle sıcak ve samimi ilişkilere sahip olduğunu, tarihi, kültürel ve komşuluk ortaklıkları olduğunu belirterek, İran bölgede komşular ve bölge ülkeleri arasında barış, istikrar, refah ve huzur istiyor dedi. İran Büyükelçisi Dağlık Karabağ sorununa ve komşu ülkelerin rolüne de değinerek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan, Rusya'nın yardımıyla ve daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nin sunduğu planla iyi bir anlaşmaya vardılar ve İran da bu süreci memnuniyetle karşılıyor dedi. İran'ın Bakü Büyükelçisi İran'ın her türlü işgal ve bölünmeye karşı olduğunu belirterek biz her türlü zulme karşıyız ve bunu Dağlık Karabağ'daki son münakaşada da ifade ettik dedi.
Türkiye hükümeti bu ülke askeri güçlerinin Dağlık Karabağ bölgesindeki varlığının Batı için stratejik bir kazanım olduğunu iddia etti. Kafkas Haber Ajansı'na göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalındür'ün yaptığı açıklamada bazı Türkiye'li yetkililer ve bazı Rus yetkililer arasında yapılan görüşmede Türk askerlerinin Dağlı Karabağ bölgesine gözlemci olarak konuşlandırılmasının vurgulandığını söyledi. Her ne kadar Türkiye tarafından bu yönde açıklama yapılsa da Rusya daha önce Dağlı Karabağ bölgesinde sadece Rus barış güçlerinin konuşlandırılacağını bildirmiş ve Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki son anlaşma metninde ise Türkiye askeri güçlerinin varlığından bahsedilmemişti.
Karabağ'da bir mayın patlaması sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun bir askeri ölürken Rus ordusundan bir subay ve 4 barış gücü askeri de yaralandı. Fars Haber Ajansı'na göre söz konusu patlama Karabağ bölgesinde yer alan Medaciz köyü yakınlarında meydana geldi. Söz konusu patlamada yaralananların Bakü'de bir hastaneye götürüldüğü bildirildi. Bu arada alınan bir başka habere göre Karabağ'da varılan ateşkes anlaşması sonucu Karabağ'da yaşayan Ermenilerin anlaşmanın icrası doğrultusunda bölgeden ayrılırken evlerini yaktıkları bildiriliyor. Ermenistan makamları Karabağ'da yaşayan Ermenilere evlerini ve bölgeyi terk etmeleri için 24 saat mühlet verdi. Böylece söz konusu terk edilmiş bölgeler Azerbaycan Cumhuriyeti'ne teslim edilecek. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Rusya Büyükelçisi Polat Bülbüloğlu da son yaptığı bir televizyon demecinde kesinlikle hedeflerinin Karabağ'da yaşayan Ermenileri ve sivilleri çıkarmak olmadığını bildirmiş ve Karabağ'da yaşayan Ermenilerin evlerini ve bölgeden çekilmelerinin kendi şahsi kararları olduğunu söylemişti.
Alman Deniz Güçleri'nin Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye ait ticari bir gemiyi aramasının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Almanya ve İtalya'nın Türkiye'deki büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak nota verdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz denildi.
İrnan haberine göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Siyonist medya çevrelerinin iki taraf arasında görüşme yapıldığına dair habere tepki göstererek bu haberleri yalanladı. Suudi Dışişleri Bakanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve Bin Selman arasında herhangi bir oturum yapılmadığı ve sözü geçen oturumun yalnızca Amerikalılar ve Suudiler arasında olduğunu bildirdi.
Seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek bu zamana kadar seçim sonuçlarını kabule yanaşmayan Amerikan Başkanı Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı.
ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Demokratların adayı Joe Biden'ın ekibi muhtemel kabinesini dün tanıttı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika'nın 46. başkanı seçilen Joe Biden'ın geçiş ekibi atanması planlanan yeni kabine üyelerinin bazılarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Biden uzun süredir dış politika danışmanı olan Antony Blinken'i Dışişleri Bakanlığı görevine adayı gösterecek. Blinken'in göreve başlayabilmesi için Senato'nun onayı gerekiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizin sonuna geldik.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz üst düzey Rus heyetin Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti etrafında. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşerek Dağlı Karabağ bölgesinde ateşkes anlaşmasının tam anlamıyla uygulanacağına dair güvence verdi. Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında kalıcı bir barış tesis etme planının adım adım uygulanması yönündeki açıklamaların gerçekleştiği bir sırada birçok uzman Rusya'yı bu barış planının ana galibi olarak görüyor. Rusya'nın Orta Asya ve Kafkasya'daki mevcut gerilimlerde oynadığı rolün gözden geçirilmesi, bu engin ülkenin dünyanın hakim güçlerinin istismarlarından ve sultalarından korunmak ve fayda sağlamak için kendisine geleneksel bir etki alanı ve arka bahçe yaratmak istediğini gösteriyor. Aynı strateji çerçevesinde Rusya'nın komşu ülkelerin iç işlerine müdahaleleri sonuçta da komşu ülkelerdeki varlığı artmış ve pekiştirilmiştir. Bu gerçekler ışığında Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışmadaki rolünün küçük bir bölümünü inceleyerek Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusunda her zaman önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Örneğin Karabağ'da ateşkes ihlali sırasında Rusya aynı anda her iki çatışan ülkeye askeri teçhizat ve silah sattı. 27 Eylül'de başlayan savaş ve çatışmalara giden süreçte Rusya her iki ülkeye büyük miktarlarda silah göndermişti. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 45 gün süren savaşta iki ülkenin silahlarının ağırlıklı olarak Rus yapımı olduğu da söylenebilir. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti son savaşta Türkiye, Siyonist rejim İsrail, İran ve diğer ülkelerin yapımı silahları da kullanmıştır. Buna rağmen Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşın temelinin Rus silahları üzerinden devam ettiği unutulmamalıdır. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında imzalanan 10 maddelik barış anlaşması sırasında uzmanların büyük çoğunluğu savaşın ana galibinin Rusya olduğunu vurguladı. Örneğin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşın ana nedeni Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyet durumunun belirlenmesiydi. Ancak Rusya'nın 10 maddelik barış anlaşması bölgenin adını bile vermiyor. Bu da iki ülke arasında Dağlık Karabağ bölgesinin mülkiyeti konusundaki anlaşmazlıkların devam edeceği anlamına geliyor. Aslında Rusya'nın iki komşu ülkeyi bir başka savaşa sürüklemek için bir şansı daha olacak. Vladimir Putin'e karşı olan uzmanlar ise şöyle düşünüyorlar. Son savaş sırasında Rus hükümeti çatışmanın her iki tarafındaki insanları bir yandan bir hata yüzünden ağlamaya ve diğer yandan da aynı hata yüzünden sevinmeye sürükledi. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı arasında savaşın sonucuna yönelik 3 farklı tepki var. Bazıları Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ'ı geri aldığını düşündükleri için mutlular. Diğerleri Dağlık Karabağ'ın geri alınmadığını biliyorlar ama bununla ilgili sorunları yok sayarak yine de mutluluk duyuyorlar. Üçüncü grup ise mutlu olmayabilirler çünkü bu anlaşmanın amacının Ermenistan askerlerini Dağlık Karabağ'dan çıkarmak olmadığını, yani Rusya'ya savaş alanına davet etmek olduğunu biliyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ'ı geri alamadı. Mutluluğun sebebi gerçeğin yanlış anlaşılması. Halbuki Ermeniler de Dağlık Karabağ'ın kaybına üzülüyorlar. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Uzmanların bu sözleri savaşan tarafların ve bu alandaki pek çok uzmanın hata yaptığını gösteriyor. Kesin olan şey Rusya'nın birçok bölgesel ve küresel güç gibi sadece Orta Asya ve Güney Kafkasya'daki ulusal çıkarlarının peşinde olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Suudi Arabistan'daki G20 zirvesi konusu etrafında. Suudi Arabistan 21 Kasım gününden bu yana 2 gündür G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Arjantin, Brezilya, Avustralya, Çin, Almanya, Fransa, ABD, İngiltere, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye dahil 19 ülke ve Avrupa Birliği G20 üyesi olarak dünya ekonomisinin yaklaşık %80'ini ve dünya nüfusunun 2/3'ünü yönetmektedirler. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası temsilcileriyle Birleşmiş Milletler Teşkilatı temsilcileri de her yıl G20 toplantılarına katılır. Bu grubun toplantısı yıllık olarak yapılmaktadır. 2020 zirvesi grubun son 3 yılda ciddi marjinal sorunlar yaşadığı bir sırada düzenleniyor. Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen 2017 zirvesi ve Japonya'daki 2019 zirvesi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın politikalarından ve başta Çin olmak üzere diğer sanayileşmiş ülkelerle olan görüş farklılıklarından etkilendi. Arjantin'deki 2018 toplantısı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya düzenlenen suikaste suç işlemesinden ve bu suikastin azmettiricisi ve faili olması durumundan etkilendi. Suudi Arabistan şu anda yaygın korona salgını nedeniyle ilk kez sanal olarak düzenlenen 2020 G20 zirvesine ev sahipliği yapıyor. Bu zirveyi gerçekleştirmek Suudi Arabistan için bir ayrıcalık olsa da bu zirvenin sanal olarak gerçekleşmesi ve Riyad'da G20 liderlerinin fiziksel olarak bulunmaması, Ali Suud'un özellikle de Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın bu liderlerin varlığından yararlanmasını imkansız hale getirdi. Öte yandan devlet başkanları arasında ikili görüşme imkanı da kayboldu. 2020 G20 zirvesindeki görüşmelerin ana odak noktası koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla mücadele etmek ve virüsün küresel ekonomi üzerindeki ağır etkilerini azaltmaktır. G20 zirvesinin organizatörleri G20 üye devletlerinin koronavirüs salgınıyla mücadele için 21 milyar doları aşkın meblağı küresel ekonomiyi desteklemek için de 11 trilyon dolar ayıracaklarını söylediler. Bir başka dikkat çeken nokta ise Suudi Arabistan'ın G20 zirvesine ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olmasıdır. Ancak bu ev sahipliği büyük ölçüde eleştirilmiştir. Eleştirilerden biri yıllardır görülen Suudi Arabistan'ın bu zirveye üyeliği ile ilgilidir. Eleştirmenler Suudi Arabistan'ın temelde endüstriyel bir ekonomiye sahip olmadığını, petrol gelirlerine dayalı rant temelli ekonomiye sahip olduğunu, bu yüzden de G20 üyeliğine uygun bir ülke olmadığını düşünüyorlar. Bir başka eleştiri de G20 zirvesinin esasen ekonomik bir nitelik ve işleve sahip olması, ancak Ali Suud zirveyi kendi siyasi amaçları için kullanmak istemesi ve sert yüzünü temizlemek için kullanmaya çalışmasıdır. Ali Suud özellikle son 4 yılda Suudi Arabistan içinde ve dışında yaygın insan hakları ihlalleri gerçekleştirdi. Suudi medeni ve hukuki aktivistlerin ve prenslerin yaygın bir şekilde gözaltına alınması, son 10 yılların en büyük insani felaketine işaret eden Yemen'e karşı yaklaşık 6 yıldır süren yılların en büyük insani felaketine işaret eden savaş ve Cemal Kaşıkçı'nın acımasızca öldürülmesi Ali Suud'un en önemli insan hakları ihlalleri arasında örnek gösterilebilir. Buna göre Almanya Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi de Suudi Arabistan Krallığındaki insan hakları durumuna ilişkin derin endişelerini dile getiren ve insan haklarının korunması ve demokratik reform isteyen muhaliflerin siyasi kısıtlamaları ve yargılanmasını eleştiren bir bildiri de yayımlamıştı. Bu durum G20 zirvesinin dünyanın ekonomik sorunları konusunda harekete geçmek yerine özellikle Suudi Arabistan gibi ülkeler tarafından siyasi arayışlar için bir yere dönüşme endişesini arttırıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1399, Hicri Kameri 8 Rebiüsani 1442 ve 24 Kasım 2020 Salı. ...1210 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Rebiüsani 232'de Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Askeri aleyhisselam Medine'de dünyaya geldi. O hazret çocukken değerli babası İmam Hadi aleyhisselam ile birlikte Abbasi hükümetinin baskıları sonucunda Irak'ın kutsal Samarra kentine göç etti ve 13 yıl boyunca bu kentte ikamet ederek babasından feyizler aldı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam değerli babası İmam Hadi aleyhisselamın rihletinden sonra 5 yıldan daha fazla sürede Müslümanların hidayeti ve imametini üstlendi. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet dönemi Abbasi halifelerinin siyasi ve askeri iktidarlarının doruğa ulaştığı döneme denk geldi. Yedi yıl önce bugün 24 Kasım 2013'te İran İslam Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi ve Almanya arasında İran'ın barışçıl nükleer programı ile ilgili geçici anlaşma İsviçre'nin Cenevre kentinde imzalandı. ...70 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 4 Azer 1329 yılında İran Milli Şura Meclisi İran-İngiltere Petrol Kampanyası arasında imzalanan Petrol Ek Anlaşması'nı reddetti. Bu anlaşma İran'da petrolün millileştirilmesi yönünde mücadelenin başladığı bir dönemde Amerika ve İngiltere'nin İran'daki çıkarları üzerinde yoğun rekabet içinde oldukları bir ortamda imzalanmıştı. Bu anlaşma İngiltere hükümetine İran petrolünden daha fazla yararlanma hakkı veriyordu. Bu anlaşmanın Milli Şura Meclisi tarafından reddedilmesinde Ayetullah Kaşani ve Doktor Musaddık liderliğindeki grubun etkisi büyük oldu. İran petrolünün millileştirilmesi hareketi sonunda İran halkının da yoğun desteğiyle 29 Esven 1329 yılında tahakkuk buldu ve İngiliz sömürüsünün eli kesildi. ...54 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1345'te İran'da engelliler okulunun kurucusu Cebbar Bahçıvan vefat etti. Hicri Şemsi 1264'te Kafkasya'da dünyaya gelen ve tahsilini bitirdikten sonra Erivan'da bir okulda ders veren Cebbar Bahçıvan daha sonraları İran'a geri döndü ve 1303'te ilk İranlı anaokulu kurdu. O yıllarda 3 İşitmeyen çocuk okula kayıt yaptırdılar. ...55 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1344'te önde gelen İranlı hekim ve filozof Hekim Ferzane lakaplı Muhammed Hadi Ferzane 81 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1263'te İsfahan'ın Şehrizâ kentinde dünyaya gelen Muhammed Hadi Ferzane dini ilimleri İsfahan'da öğrendi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet
MHP bir veto unsuru olarak hareket ediyor.
Karar
hastanede koronavirüs paniği, 50 sağlık çalışanla testi pozitif çıktı.
Restart.
Bakan Koca güncel verileri açıkladı. Kurallara sıkı sıkıya uymalıyız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Balbay 22 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan yeni denge arıyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan'ın siyaset sahnesindeki en büyük başarısı attığı bir adımı reform olarak sunabilmesinde. Bir yıl önceki adımını büyük reform diye anlatıyor. Bunun tersini yapınca da büyük reform oluyor. Berat Albayrak'ın bıraktığı enkazdaki doğru saptamalarından biri şudur. Babam aya 4 şeritli yol yaptık dese inanacak kitleler var. Şimdi yeni bir reform dönemindeyiz. Hangi konuda? Hukukta ve ekonomide diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
AK Parti'nin açılımı ne? Adalet ve Kalkınma Partisi yani partinin adını taşıyan her iki alanda da 18 yılda gelinen durum bu. Acil reformla düzeltilmesi gerekli. Reformdan kastedilen de cila. Başka bir şey değil. Erdoğan'ın bu noktaya gelmesinde ekonomiden dış ilişkilere, partinin oylarının düşmesinden salgınla mücadeledeki başarısızlığa kadar pek çok etken var. Bunların hepsi birleşince ortaya Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdaması çıkıyor. Çatırdama sesini ilk duyanlardan Bahçeli Erdoğan'a bensiz yol yürümeye kalkarsan sonuçları olur mesajı veriyor. Bahçeli'nin Çakıcı'yı dava arkadaşı ilan etmesinin arkasındakilere ilişkin pek çok olasılık konuşuluyor. Perdenin önünde gölgeler var ama bu gölgeler geride şu resleşmenin olduğunu gösteriyor. Erdoğan Arınç'ı öne sürerek Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalabileceği mesajı veriyor. Arınç kişi adı vermeden uzun tutuklulara isyan ediyorum diyebilirdi. Bilerek adres verdi. Özünde Batı'nın Türkiye'de demokrasiye ihtiyacı yok dediklerini yapacak bir yönetime ihtiyacı var. Güneydoğu'da tabanına kendisinden kopan partilere kaptırdığını gören Erdoğan bu konuda da arayış içinde. HDP'yi yanına çekmekten AK Parti'ye sıcak yeni bir bölge partisinin kurulmasına kadar her şey masada. Bu süreçte Erdoğan'ın diliyle devletin İmralı'yla görüşmediğini düşünmekte saflık olur. Bunu gören Bahçeli sen böyle bir yola girersen ben de eski dava arkadaşlarımın en belalısını sahaya sürerim. Bu ittifak bitecekse ben bitiririm sen değil demeye getiriyor. Türkiye bunca deneyimden sonra yeniden bir Türk-Kürt çatışmasının içine sürüklenir mi? Bunun toplumsal tabanı yok. Türkiye her şeye karşın birlikte yaşama kültürüne sahip. Bu anlamda halk siyasilerden daha ileride. Ancak böyle bir siyasi manevra deneniyor. Trump'la bir olup Türkiye'nin devlet geleneklerine yıkan Erdoğan şimdi Biden'le bir olup demokratik şampiyonluğuna hazırlanıyor. Cumhur İttifakı çatırdarken ufukta nasıl bir iktidar görünüyor? Bu soruyu yanıtlamadan önce altını çizelim. Cumhur İttifakı'nın çöküşünü eşittir, Millet İttifakı'nın iktidara gelişi değildir. Erdoğan'ın aradığı yeni dengenin ipuçları buradadır. Tepede iktidarı kaybetmemek için her türlü seçeneğe teşne bir anlayışı var. Bu anlayışın içinde rakiplerini her türlü yöntemle saf dışı itme ahlakı da var. Bir bütün olarak Millet İttifakı'nı ve bileşenlerini sürekli savunmada tutmak bu anlayışın en yaygın yöntemi. İşte bu noktada Millet İttifakı'nın savunmada kalma durumuna son vermesi gerekir.
Ahmet Taş getiren 22 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde MHP ile ittifak sorunlu mu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye siyasetinde herhangi bir partinin HDP ile birlikteliği yoğun tartışma konusu. HDP'nin Kandil ya da PKK ile ilişkisi, bu partiyle her türlü yan yana gelişi problemli hale getiriyor. Şu sıralar yoğun biçimde Millet İttifakı'nın ve daha çok da o yapının paydaşı olan İyi Parti'nin HDP ile de ortak hareket edip etmediği tartışılıyor. Hesap belli. Bu tartışmalar sonucu İyi Parti ya da HDP'nin Millet İttifakı'ndaki konumu değişirse iktidar karşısındaki blok çatlamış olacak. Peki MHP ile ittifak sorunlu mu? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
HDP ile ilişkinin sorunlu olmasından yola çıkıp böyle bir soruya gelinir mi? Ne demek bu? MHP ile HDP'yi aynı kefeye mi koyuyoruz? Yani siz bu soruyu sorun. Ben de Bahçeli'nin Çakıcı ile ilgili sözlerinin ne anlama geldiğini ve bu anlamın AK Parti'yi ilgilendirip ilgilendirmediğini sorayım. Bahçeli çok açık bir söz söyledi. Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Peki bu sözün anlamı nedir? Mesela Bahçeli'nin Çakıcı ile ilgili babası ülkücüydü sözü de önemli ama dava arkadaşımdır ifadesinin ondan farklı ve daha ötede bir aidiyeti ifade ettiği açıktır. Demek ki ortada bir dava var ve Bahçeli ile Çakıcı o davada buluşuyor. Dava misyon demek. O zaman bakılacak olan Bahçeli ve Çakıcı'nın hangi misyonda buluştuğudur. Bahçeli bir siyasetçidir. Çakıcı ise suç örgütü lideri olarak Türk mahkemelerinde mahkumiyeti kesinleşmiş birisidir. Muhtemel ki Bahçeli, Çakıcı'nın mahkum olduğu suç örgütü liderliğinde buluştuklarını ifade etmek istememektedir. Ve muhtemel ki Çakıcı ile arasında başka işlerde bir dava arkadaşlığı bulunduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Bir kısmı medyaya yansıyan bu başka işlerin devletin kimi örtülü operasyonları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Anlaşıldığına göre devlet kimi ülkücü elemanları muhtemelen yurt dışında kimi örtülü operasyonlarda görevlendirdi. İşin ilginç yanı şu ki bu elemanlardan bazıları ülke içinde de suç örgütü oluşturdular ve bir tür mafyalaşma işine karıştılar.
Mehmet Kara 22 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde İsraf, Tasarruf ve Piknik başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar çevrelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, muhalefetin ise Saray diye isimlendirdiği Cumhurbaşkanlığı binası inşa edilmeye başlandığı andan itibaren hep tartışma konusu oldu. Dava konusu yapıldı. Gündeme gelme sebebi inşa edilirken yapılan israf üzerinden olurken şimdilerde ise yapılan günlük masraflar üzerinden tartışma konusu oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
1150 odalı olduğu ifade edilen Cumhurbaşkanlığı'nın içinde kütüphane ve cami bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı buraya taşındıktan sonra neredeyse özel resmi bütün toplantılar burada yapılır oldu. Bu yüzden de bir tek partinin kongresi burada yapılmıyor. Esprisi hep yapıldı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olduğu için bazı toplantıların burada yapılması sık sık tartışma konusu yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Çankaya'dayken ismi Çankaya Köşkü idi. Şimdi de buraya başta söylendiği gibi Beştepe denilmesi aslında yerinde ama kim ne derse desin burası aslında Cumhurbaşkanlığı makamı. Sayıştay rakamlarına da yansıyan bu mekanın günlük masrafının 10 milyon lira olmasının ülkenin ekonomik krizde olduğu bir vasatta tartışılıyor olmasını da tabii karşılamak lazım. Buranın masrafı tartışılırken bir de Ahlat ve Okluk koyuna yeni saraylar yapılması tartışmayı daha da ileriye götürüyor. Şimdi bir de buna Kuzey Kıbrıs'ta yapılacağı söylenen Cumhurbaşkanlığı sarayı eklendi ki tartışma büyüdükçe büyüdü. CHP geçtiğimiz hafta ciddi bir ekonomik buhranın yaşandığı ve acı reçetenin gündeme getirildiği dönemde ülke kaynaklarını yutan kamudaki israfın boyutlarının araştırılması ve israfın önlenerek kamu kaynaklarının verimli ve halk için kullanılmasını sağlayacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verdiği meclis araştırması önergesi görüşmelerinde de bu sarayları sık sık gündeme getirirken israf üzerinden ibretlik tartışmalar yaşandı. Önerge beklendiği üzere reddedildi ama pek çok şeye de ayna oldu önerge. Üzerinde konuşanlar Beştepe Sarayı ile meclisin arası 5 kilometre. Türkiye'nin en çok korunan iki tane kurumu Cumhurbaşkanı'nın buraya geliş gidişinin halka maliyeti 5 milyon lira. Helikopterler yukarıda 300 tane koruma, 500 tane araç diye eleştirirken bunun maliyetini milletin ödediğini söylediler. İktidar adına konuşanlar ise hep söyleye geldikleri itibardan tasarruf edilmez tezini savunmaya devam ettiler.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretleri ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Samirra Güneşi'nin doğuşu.
Değerli dinleyiciler, İmamet ve Velayet semalarının 11. parlayan yıldızı İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel sohbetimizde birlikteyiz.
Kameri 232 yılının Rebiusani ayının 8. gününde İslam peygamberinin Pak sülalesinden bir bebek dünyaya geldi. Bu mübarek bebeğin sesi Medine kentini şenlendirdi. Bebeğin doğumu İmam Hadi aleyhisselama müjdelendiğinde o hazret yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına da kamet okudu ve bebeğe Hasan adı verdi. Öte yandan İmam Hasan aleyhisselam da babası İmam Hadi aleyhisselam gibi Abbasi halifelerinin emri üzerine Irak'ın Samirra kentinin Asker adlı mahallesinde yaşadığından askeri lakabı ile ün yaptı. İmamın künyesi Ebu Muhammed'dir ve Naki ve Zeki diğer bazı lakapları sayılır.
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere bugün İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kutru veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz ve bu yüzden de o hazretin yaşamından bazı bölümlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Hasan Askeri aleyhisselamın bereketli ömrü 3 evreye ayrılır. Birinci evre, o Hazret'in 13 yaşına kadar Medine'de geçirdiği yıllardan ibarettir. İkinci evre ise 23 yaşına kadar babası ile birlikte Samera'da geçirdiği yıllardır ve üçüncü evresi de babasının şehadetinden sonra Samera'da Şiaların velayetini ve önderliğini üstlendiği ömrünün son 6 yılından oluşuyor.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam 6 yıl süren imamet yıllarında birçok zorluk ve engelle karşılaştı. Zira Abbasi halifeler o hazretin yolunda birçok engel çıkarıyor ve türlü kısıtlamaları uyguluyordu. Gerçekte tarihte de belirtildiği üzere Kamer-i II. Yüzyılın ilk yılları İslam peygamberinin pak ehli beyt fertleri için siyasi ve sosyal açılardan çok zor geçiriyordu. Nitekim bu büyük insanlardan bazıları da Abbasi halifelerinin zorlamaları yüzünden doğdukları Medine kentini terk etmek ve başka yerlerde yaşamak zorunda kaldılar. İmam Hasan Askeri aleyhisselam için de durum aynıydı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam çocukluk çağında babasıyla birlikte Abbasi halifelere merkezi olan Samira kentinde askeri bir bölgede yaşamak zorunda kaldı ve sürekli hükümet ajanlarının gözetimi altındaydı.
Aslında her türlü bid'at ve hurafenin dinin içine sızdığı ve cahillik yeniden İslam ümmetini gölgelediği bir dönemde İmam Hasan Askeri aleyhisselam dinin hakikatini şeffaf bir şekilde insanlara aydınlattı. İmam Hasan Askeri aleyhisselam da Ehl-i Beyt'in diğer fertleri gibi geniş ve derin ilim ve bilimden yararlanıyordu. Öyle ki ilim ve bilimi her tarafa yayılmaya başladı.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın ilim tartışmalarında da gündeme getirdi. Deliller ve güçlü istidlalleri ünlü Arap filozof Yakub bin İsa kendi o hazrette münazara ettikten sonra hakikati idrak edecek ve bazı dini konuları eleştirdiği kitabını yakacak kadar güçlü ve etkiliydi. Nitekim İmam Hasan Askeri aleyhisselam marifete susamış insanları hakikat pınarından duyasıya faydalandırıyordu.
Kur'an-ı Kerim açısından insanların nihai erdemi ancak ibadet ve kullukla hasıl olan bir erdemdir. Ve yaratılışın nihai gayesinin kökleri de bu hakikate uzanır. İbadet insanların Yüce Allah ile irtibat kurmalarının en bariz cilvesidir. Bu irtibat hiç kuşkusuz insanlara yüce anlayış ve bakış kazandırır ve onu ruhi ve psikolojik açıdan yücelterek batınını cilalandırır ve iyiliklere ve güzelliklere yönelmesine vesile olur. Tüm bu faziletler bilinçli bir ibadetin armağanıdır.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan şöyle buyurduğu rivayet ediliyor. İbadet çokça namaz kılmak ve oruç tutmak da değildir. İbadet, Yüce Allah'ın çeşitli konularda sınırsız gücü üzerinde düşünmektedir. Bu sözden hareketle ibadetin temeli düşünmektir. Hedefi tanımaktır, hedefi bulmaktır, dirayettir. Eğer bu dirayet amelle beraber olursa insan hem yolunu kat eder hem hedefine ulaşır ve hem maksudunu kendine göre müşahede eder.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam bu bağlamda da şöyle buyuruyor. Şekil ve kılık güzelliği insanın dış görünüşünde ortaya çıkan bir nevi güzellik ve cemaldir. Ve akıl ve dirayetin iyiliği ve güzelliği ise insanın bir nevi iç güzelliği ve cemali sayılır. İmam Hasan Askeri'ye göre en takvalı insan delillere dayanmayan bir sözü söylemeyen ve boş sözden sakınan ve amelde de yaşadığı çağın en dindar insanı olabilmek için ilahi farizeleri yerine getiren ve haramlardan sakınan, böylece en takvalı insan olup günahtan kurtulmak isteyen insandır.
İmam Hasan Askeri aleyhisselam yüce ahlakı ve has davranışları ile dost düşman herkese kendini hayran bırakıyordu. Tarihte belirtildiği üzere günlerden bir gün İmam Hasan Askeri aleyhisselam İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerinin en sıkı düşmanı sayılan Abbasi halife mütevekkilinin talimatı üzerine tutuklanarak hapse atıldı. Halife, gardiyanlara o hazrete en acımasız biçimde davranılması yönünde kesin talimat vermişti. Ancak İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan sorumlu gardiyan bir süre sonra hatta o hazretin yüzüne bakmaktan bile utanacak kadar imamın ahlakına ve kişiliğine gönül vermişti. Nitekim daha sonra İmam Hasan Askeri aleyhisselam hapisten çıktıktan sonra da imama kesin iman edenlerden biri oldu ve dinin basiretini hakiki anlamda idrak etti.
Hazreti İmam Hasan Askeri aleyhisselam döneminde Şia inancının güçlenerek yaygınlaşması, hilafet düzeninin imamı ev hapsinde tutmasına ve hiçbir şekilde faaliyet yürütmemesine yol açmıştı. Ancak buna karşın o hazret her fırsattan Şia inancını yönetmek ve insanları hidayete erdirmek için yararlanıyordu. İmam Hasan Askeri aleyhisselam kısa süren imamet döneminde büyük işlere imza attı. İmamın ilmi çabalarından biri Şia Müslümanlarla İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde temsilcileri ve kuryeleri aracılığı ile irtibat kurmaktı.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet yıllarında önemli gizli siyasi faaliyetlerinden biri Şia Müslümanları desteklemek ve onları zorlu günler için, özellikle oğlu Hazreti Mehdi aleyhisselamın gaybet yılları için hazırlıklı hale getirmekti. Aslında İmam Hasan Askeri aleyhisselamın imamet yıllarında en önemli faaliyetlerinden biri insanları küçük gaybet, ardından büyük gaybet günleri için hazırlıklı hale getirmekti.
Bir toplumun önderi ve imamının ortalıktan kaybolması anormal ve alışılmadık bir durum ve inanılması da çok zor olduğundan İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve daha önceki masum imamlar yavaş yavaş insanları bu konuya hazırlamaya başlamıştı. Bu konu özellikle son hazır imam Hazreti Hasan Askeri aleyhisselam döneminde daha da belirgin hale geldi. Zira imam bir yandan Hazreti Mehdi aleyhisselamın veladetine vurgu yaparak o hazreti sadece has Şialarına gösteriyordu ve öbür yandan da Şia Müslümanların kendisiyle temaslarını da her geçen gün biraz daha kısıtlıyordu. Şöyle ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam hatta Samerra'da Şiaların sorularına sadece temsilcilerinin aracılığı ile cevap veriyordu. İmam aleyhisselam gerçekte bu şekilde insanları gaybet dönemine hazır hale getirmeye çalışıyordu.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın has arkadaşlarından Ahmet bin İshak şöyle anlatıyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselamın huzuruna çıktım ve o hazretten sonraki imame sormak istedim. Ancak imam ben sormadan önce şöyle buyurdu. Ey Ahmet bin İshak! Allah Teala Adem'i yarattığı günden beri kıyamet gününe dek yeryüzünü hüccetsiz bırakmamıştır ve bırakmayacaktır. Allah yeryüzünde bereketi sayesinde insanlardan afetleri bertaraf eder ve yağmur göndererek yerde yatan bereketleri açığa çıkarır. Ben arz ettim. Sizden sonraki önder ve imam kimdir? Hazret hızla ayağa kalktı ve kısa bir süre sonra yüzü ay gibi parlayan 3 yaşında bir çocuğu omuzunda taşıyarak geri döndü ve şöyle buyurdu. Ahmet bin İshak, eğer Allahu Teala ve imamların nezdinde saygın olmasaydın, bu oğlumu sana göstermezdim. Onun adı ve künyesi Resulullah'ın adı ve künyesiyle aynıdır. O yeri adaletle dolduracaktır, zulümle dolduğu gibi. O, bu ümmetin arasında gaybet bakımından Hızır ve Zülkarneyn gibidir. O birçokları şüpheye kapılacak kadar bir gaybeti olacak, ancak Allah Teala'nın imanlarını sabit tutan insanlar ona inanacak ve zuhur etmesi için de dua edecektir.
Evet, bir kez daha İmam Hasan Askeri aleyhisselamın kutlu veladetinin mutluluğunu sizlerle paylaşırken, sizlerle İmam Hasan Askeri aleyhisselamın İmam Zaman aleyhisselam için yaptığı duayla vedalaşıyoruz. Ey Yüce Rabbim! Adaletin aydın gününü bize göster ve onu ebediyen ve karanlıksız ve nur gibi bize göster ve bereketini bize nazil eyle ve onu muhaliflerinden üstün kıl ve düşmanlarına karşı ona yardım et. Ey Yüce Rabbim! Hakkı onunla aşikar et ve gecenin karanlığını onunla aydınlat. Ey Yüce Rabbim! Ölü kalpleri onunla dirilt ve farklı istekleri ve farklı görüşleri onunla bir et ve uygulanmamış ahkamı onun eliyle uygula ve aç karınları onun eliyle doyur. Ey Yüce Rabbim! Onu her türlü kötülükten ve hileden koru.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mülteciler sorunu, Amerika ve müttefiklerin siyasetinin sonuçları.
...11-12 Kasım tarihlerinde Suriye'nin başkenti Şam'ın ev sahipliğinde Uluslararası Suriyeli Mülteciler Konferansı düzenlendi.
Bu sebepten dolayı hazırladığımız sohbetimizde Suriye, Yemen ve Irak'ta mülteciler ile ilgili son verileri sizlerle paylaşmak istedik.
Birlikte dinleyelim.
Müzik Suriye 2011 yılından itibaren terörizm savaşı ile karşı karşıya bulunuyor. Suriye'de Şam yönetimine karşı savaşa teröristler yaklaşık dünyanın 80 ülkesinden devşirilen teröristlerdir. Söz konusu teröristlerden bir grup hala İdlib bölgesinde Suriye yönetimi ve müttefikleriyle savaşıyorlar. Son 10 yılda yaklaşık 12 milyon Suriyeli ülke içinde ve dışında evinden barkından edilerek mülteci hayatı yaşıyor.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin son açıklamasında yaklaşık 6,5 milyon Suriyelinin vatanlarının dışında yaşadıklarının işareti, birçoklarının sahip olduğu zenginlik ve servetle ülkelerinin yapılandırılması ve kalkınmasına katkıda bulunabileceklerini belirtti.
Irak ise son 20 yılda her şeyden çok IŞİD teröristlerinin sabotaj, bombalama ve savaşına sahne olmaktadır. Irak'ta mülteciler ile ilgili kesin bir sayı mevcut değildir. Fakat geçen yıllarda resmi verilere göre IŞİD teröristlerinin saldırıları nedeniyle yaklaşık 5 milyon Iraklının mülteci durumda olduğu belirtiliyor. Bu arada Irak Mülteciler ve Göçmenler Bakan Vekili Kerim En-Nuri son zamanlarda yaptığı açıklamada hali hazırda 50 bin mülteci ailenin bulunduğunu, her ailenin ortalama 5 kişiden oluşmuşsa yaklaşık 250 bin Iraklı mültecinin bulunduğunu ve birçoklarının ise Kürdistan bölgesinde olduklarını söyledi.
Yine Hristiyan Irak vatandaşlarından olan Mülteciler ve Göçmenler Bakanı Ivan Faik Yakub ise 8 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada 2021 yılının başlarında Irak'ta mülteci kamplarının tümünün kapanmasıyla yaklaşık 1,5 milyon mültecinin kendi bölgelerine geri gönderileceklerini duyurdu. Yemen ise 26 Mart 2011 tarihinden itibaren Suudi Arabistan elebaşlığında kurulan koalisyonun saldırısına maruz kalmıştır. Amerika ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle kurulan Suudi koalisyon tarafından Yemen'e dayatılan orantısız savaştan geçen yaklaşık 68 aylık süreçte en az 6 milyon Yemen vatandaşı genelde ülke içinde olmak üzere mülteci durumuna düşmüştür.
Genel olarak dünya nüfusunun yaklaşık %1'i kadarı, yani yaklaşık 80 milyon kişi mülteci durumundadır. Bu arada dünya mülteciler nüfusunun %20'sinden fazlasını oluşturan Suriye, Irak ve Yemen halkının evinden ve yurdundan olunması olayı hiç şüphesiz başta Amerika olmak üzere Batı ve özellikle Suudi Arabistan gibi vekillerinin siyasetinin sonuçları sayılıyor. Genel olarak mülteciler bizzat yaşadıkları sorunlara ilaveten ev sahibi ülkeler içinde birçok sorunu beraberinde getiriyorlar.
Mülteciler ister kendi ülkelerinde ister dışında geçim, sağlık, insani onur ve eğitim gibi önemli sorunlar yaşıyorlar. Geçim açısından beslenme ise başlıca sorunlardan biridir ve yüz binlerce insanın acil gıda yardımına ihtiyaçları vardır. Bu sorun özellikle Yemenli mülteci nüfusu arasında yoğun bir şekilde göze çarpıyor. Nitekim Birleşmiş Milletler bu konuda defalarca uyarıda bulunmuştur. Gerekli giyecek ve içme suyundan mahrum kalmak, mülteci nüfusu önemli geçim sıkıntılarından bir diğeridir. Buna iskan, uygun yerleşim alanının sorunu da ekleniyor.
Suriyeli mültecilerin çoğu genelde Türkiye ve Ürdün kamplarında yaşıyorlar. Tabii ki birçokları ise ekonomik sorunlar nedeniyle para karşılığında radikal gruplara katılıyor ve silahlı milis güçlerinin safında yer alıyor. Bu yüzden birçokları ise yaşanan çatışmalarda hayatını kaybediyor. Sağlık ve hijyen konuları ise mültecilerin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan bir diğeridir. Bu cümleden zamanında banyo yapamamak nedeniyle yaşanan cilt hastalıkları, uygunsuz beslenme, ayrıca sağlıksız içme suyu sorunlarına değinebiliriz.
Bu arada mültecilerin büyük çoğunluğunu oluşturan kadınlar ve kızlar diğer ülkelerde gerekli insani onur, saygınlık ve kerametten yoksun kalarak ev sahibi ülke nüfusu ve özellikle sınır bölgelerinde bulunan askerler tarafından sözlü ve fiziki taciz, şiddet ve tecavüze uğruyorlar. Mülteci kızlar tıpkı satışa sunulan bir meta gibi para karşılığında eş veya köle olarak satılıyorlar.
Eğitim açısından ise mülteci nüfusunun yaklaşık yarısının 17 yaşın altında olması nedeniyle çok kötü durumda bulunuyorlar. Mülteci nüfusunun büyük bir çoğunluğu öğrenimden mahrum kalırken, kendilerine dayatılan şartlar değişikliğine uyum sağlayamayan çocuklar ise eğitim alanında en asgari beklentilerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar.
Mülteciler bizzat yaşadıkları sorunlara ilaveten ev sahibi ülkeleri de büyük ekonomik, siyasi ve sosyal sorunlara da yaratıyorlar. Örneğin mülteci nüfusu özellikle sınır bölgelerinde ev kiraları, yiyecek fiyatları ve su ve elektrik gibi kentsel hizmetlerin aksaması gibi sorunlara sebep olurken, aynı zamanda birçok sosyal şartların zorlanmasına da neden oluyorlar. Bu yüzden Lübnan ve Ürdün gibi ülkeler defalarca Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmelerini istediler. Bu bağlamda Lübnan Dışişleri Bakanı Şarbel Vehbe, mültecilerin varlığının ülkeye sosyal ve ekonomik alanlarında ağır bir yük olduğunu ifade ederken, mültecilerin güven içinde ülkelerine dönmeleri için uluslararası çalışmaların yoğunlaşması talebinde bulundu.
Belirtilen tüm sorunlara ilaveten mülteci nüfusu büyük bir siyasi sorun ile karşı karşıya bulunuyor. Üstelik bu sorunun sonuçları diğer sonuçlara göre daha da fazladır. Uluslararası Suriyeli Mülteciler Konferansı'na katılımcı ülkeler ve özellikle Suriyeli yetkililer tarafından gündeme getirilen en önemli konulardan biri, bazı ülkelerin siyasi çıkarları için mülteci nüfusunu bir tehdit aracı olarak kullanmasıdır. Bu konu bizzat Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yaşanan gerginliklerde bir araç olarak kullanıldığına şahit oluyoruz.
Uluslararası Suriyeli Mülteciler Konferansı yurt dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme hedefiyle 27 ülke ve uluslararası 12 kurumun katılımı ile 11-12 Kasım günlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlendi. Konferansta Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Batı ülkelerinin Suriyeli mültecileri kendi siyasi hedefleri için bir araç olarak kullandığını belirterek, söz konusu ülkelere mültecileri tatmin etmek ve korkutmak suretiyle ülkelerine dönmelerini engellediğini söyledi.
Lübnan Dışişleri Bakanı Şarbel Vehbe de uluslararası kapsamlı irade ve dürüst niyetlerin olmamasının mültecilerin dönüşünü engellediğini ifade etti. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise konferanstan önce Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir video görüşmesinde bazı ülkelerin mülteciler konusunu siyasi malzeme yaptıklarını eleştirdi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce yaptığı açıklamada mülteciler konulu uluslararası konferansa katılacağını belirtmesine rağmen Amerikan baskısı nedeniyle bu konferansa katılmadığını söyledi.
Aslında mülteciler konusu baskı uygulamak ve adeta haraç keser gibi imtiyaz koparmak için bir araca dönüşmüş bulunuyor. Örneğin Türkiye Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü engelleyerek onları batılı ülkelere karşı bir tehdit aracı olarak kullanmıştır. Türkiye, Avrupa'yı kendisine destek vermemesi ve işbirliği yapmaması durumunda mültecilerin Avrupa'yı akını için kapıları açacağı tehdidinde defalarca bulunmuştu.
Amerika ve Suudi Arabistan'da Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine veya kentlerine geri dönüşü sürecini engel oluşturmak için onları baskıya veya işkenceye maruz bırakarak Suriye hükümetinden imtiyaz koparmaya çalışıyorlar. Aslında askeri alanda aldıkları yenilgileri mülteciler vasıtasıyla alacakları imtiyazlarla telafi etmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan'da Yemen'de Ensarullah hareketi ve müttefiklerine baskı uygulamak ve de kamuoyunu Ensarullah'a karşı kışkırtmak hedefiyle mültecilere yönelik aynı siyaseti izliyor. Bu siyasi haraç Suriyeli ve Yemenli mültecilerin kendi ülkelerine dönmeleri için önemli bir engel oluşturuyor. Bu konu Suriyeli mültecilerin Uluslararası Dönüş Konferansı'nda özellikle dikkate alındı.
Suriye Mülteciler Konferansı yayınladığı bildirgesiyle çalışmalarına son verdi. Bildiride Güvenlik Konseyi'nde terörist varlıklar listesinde yer alan terörist örgütlerin tümüne karşı tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar savaşın sürdürülmesine vurgu yapılırken Suriye'deki kriz için askeri çözümün söz konusu olmadığı, çözüm Suriyelilerin kendilerinin liderlik edeceği ve uygulayacağı çözüm olduğu belirtildi.
Bildirde Suriyeli mülteciler için güvenli geri dönüşün kolaylaştırılmasına yardımcı olunması ve bu eylemde uluslararası toplumun yardımcı olması istenirken petrol kaynaklarına illegal yollarla istila edilmesinin kınanması, Amerika tarafından ruhsatlı bir şirket ile sözde zati hüküm idaresi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde aidatının nakledilmesi ve o kaynakların Suriye Arap Cumhuriyeti'nin mülkü olması gerektiği ifade edildi.
Uluslararası konferansa dikkat çekilen bir diğer konu Suriye hükümetinin sadece vatandaşlarının ana vatana dönüşü değil, onlara rahat yaşam sağlama yönünde tüm çabaları sürdürme yazılı olduğu ifade edilirken uluslararası toplum ve ilgili Birleşmiş Milletler heyetine bağlı ajanslara tehcir edilen ve göç eden Suriyelilere gereken desteği sunmakla Suriye ve ev sahipliği yapan ülkelerin desteklenmesi ve meşru ve sabit haklarının garanti altına alınması çağrısı yöneltildi.
Değerli dinleyiciler, mülteciler sorunu, Amerika ve müttefiklerinin siyasetinin sonuçları adlı programımızı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran İçişleri Bakanı Yardımcısı, İran halkının %85'ten fazlasının korona kısıtlamaları, tedbirleri ve sağlık kurallarına riayet ettiğini söyledi. Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölümde hızlı artış yaşanıyor. İran Meclis Başkanı, Afganistan'ın meşru hükümeti odaklı Afganlar arası görüşmeleri vurgu yaptı. Hüccetül İslam Ali Saidi, besiç, milis, güç, İslam inkılabı düşmanların komplolarına karşı koymaya hazırlıklıdır dedi. Tuğ General Hatemi, İran savaş gemisi Dena'nın yakın zamanda görücüye çıkacağını söyledi. İran'ın 8 aylık dış ticaret hacmi 44 milyar doları aştı. İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, İran'ın bölgede güvenlik ve barış istediğini söyledi. Türkiye hükümeti bu ülke askeri güçlerinin Dağlı Karabağ bölgesindeki varlığının Batı için stratejik bir kazanım olduğunu iddia etti. Karabağ'da bir mayın patlaması sonucu Azerbaycan Cumhuriyeti ordusundan bir asker hayatını kaybetti. Rus ordusundan bir subay ve 4 barış gücü askeri yaralandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Veliahtı Bin Selman ile Siyonist rejim İsrail Başbakanı Netanyahu arasında görüşmeyi yalanladı. Seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek bu zamana kadar seçim sonuçlarını kabule yanaşmayan Trump, Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunduğunu açıkladı. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.